Ayrım 4. Yazılamayanlar. Sabahattin Önkibar. Sayfa 49. Profesörü olmayan üniversite. Bu yapılan aslında şuydu. Hem her ile üniversite yaptık popülizmini yapmak, hem de o büyük binaları yandaş müteahhitlere inşa ettirip para kazandırmak. Dünyada hocasız üniversite kurmanın tek örneği Türkiye. Bunu yapan tek iktidar da AKP'dir. Aynı şekilde her ile havaalanı yapmak yine birilerine para kazandırmak içindi. İlginçlik her ile havalimanı ve üniversite yapan iktidarın öğrenci yurdu yapmamasıdır. Evet, bugün Türkiye'de hala çok büyük yurt açığı var. Düşünün, milyonlarca ev stoku var ve satılamıyor. Düşünün, 10 küsur yıldır dünyada inşaat şampiyonuyuz. Öyleyken büyük küçük illerde 10 binlerce öğrenci sokakta, yani yurt binası eksikliğimiz var. İktidar dağı taşı betona boğarken ısrarla ve inatla öğrencilere yurt yapmadı. TOKİ ümmete hizmet uğruna Sudan ile Somali'de bedava mahalleler inşa ederken kendi öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayacak mesken yapmadı. Öğrenciler cemaatlere peşkeş. Bunun okuması söyleyin, öğrenciler kalacak yer bulamasın ve cemaatlerin yurtlarına mecbur kalsın bakışı değil midir? Lamı cimi yok bu yapılan ile iktidar çocuklarımızı cemaatlerin kucağına atıyor. FETÖ bu yurtlar sayesinde devleşip başımıza bela oldu. Diğer cemaatler bu sayede hala mürit temin edebiliyor. Öyleyken iktidarın yurt binası inşasından uzak durması için, inşaat sektöründeki yıkım uç veren ekonomik buhranın en önemli ayağıdır. Benzer bir tehlike başka açılardan enerji sektörü için geçerlidir. Maalesef enerjide bir balon oluşmuştur. Önüne gelene teşvik verilerek dereler kurutulmuş ve enerjide gecekondulaşmaya gidilmiştir. Enerji sektörü için bankalardan alınan krediler yine onlarca milyar dolar. Geldiğimiz noktada enerji yatırımcıları zordadır. Sanayi daraldığı için ürettikleri enerjiyi satacak yerleri daralıyor. Bırakın yeni üretim sahalarını, var olan sanayiyi bile %50 küsur kapasite ile çalışıyor. Bu tablo enerji üretenlerin enerjisini yani malını satamaması ve kredilerini geri ödeyememesi demek. 9 ay önce dolar 6 lira olacak dedik. Durgunluğa giren bir ekonomide talepten fazla olan enerji arzı finans sektörleri için de risk. Enerji yatırımcıları borcunu ödeyemeyince bankalar bundan olumsuz etkilenecek. Bankaların etkilenmesi demek direkt olarak ülkenin ve vatandaşın etkilenmesi demek. Bankalarda vatandaşın 189 milyar dolar döviz ve ona yakın TL mevduatı var. Bahsedilen krediler işte bu mevduatlar ile dışarıdan alınan borç paralarla veriliyor. Bankalar kredilerini tahsil edemeyince bankada parası olanlar da haliyle geri alamayacak. Hadise zincir misali birbiriyle bağlantılıdır. 2018'in başlarında Aydınlık gazetesindeki köşemde konutta oluşan balonun ilkbahar sonrası patlayacağını haber veren birkaç makale yazdım. Doların 5 lirayı aşıp 6 liraya yelken açacağının altını çizdim. İlaveten alınan baskın seçim kararının eşikteki büyük ekonomik krizden kaçış olduğunu yine defalarca belirttim. Aynı şekilde ulusal kanaldaki programımda abartısız her hafta bunları söyledim ki arşivde bunlar mevcuttur. Dolar ve Trump. Hayır, bunları yazdım ve bildim diye övünüyor değilim. Benim gibi çok sayıda isim benzer şeyleri yazıp söyledi. Söylemek istediğim inşaattaki çöküş ile ekonomik buhranın aşikar olmasıydı. İfade ettiğimiz gibi iktidar da bunu bekliyordu. Bahçeli'nin iktidardan görev alarak erken seçim demesi bu krize tutulmamak adınaydı. Buradan hareketle bugünkü büyük ekonomik çöküşü bir yerlere bağlamak ve onları sorumlu ilan etmek komedinin ötesinde ayıptır. Neymiş efendim, Türkiye'ye ekonomik savaş ilan edilmişmiş. Neymiş efendim, doları Trump patlatmışmış. Neymiş efendim, üst irade Türkiye'ye karşı harekete geçmişmiş. Peki Trump doları nasıl patlatmış? Tweet atarak. Demiş ki, evangelist papaz olayından ötürü Türkiye'ye kızgınız. İyi de aynı Trump Avrupa Birliği'ne karşı çok çok daha ağır şeyler söyledi. Keza Çin'i her gün dövüyor. Krizi bekliyorlardı. Dahası Trump her ikisine gümrük duvarları örüyor. Öyleyken Euro ile Yuan niye düşmedi? Demek ki Trump bahane. Ekonominiz kötü yani kırılgan ise her şeyden etkileniyorsunuz. Hasta iseniz ve bünyeniz zayıf ise en küçük olumsuzlukta yatağa düşersiniz. Türkiye'nin durumu budur. Söylenenler sorumluluğu başkalarına atmaktır ve AKP iktidarı hep bunu yapıyor. Evet, iktidar krizi biliyor ve bekliyordu. Normal seçim zamanına 17 ay daha varken baskın seçime onun için gitti. Şubat 2018 sonunda 3.8 olan dolar bugün 5.5 lira ise bunun açıklaması kriz ve çöküştür. 9 aylık %50 devalüasyon zaten tek başına ekonomik vurgun demektir. Türk halkı 9 ayda %50 yoksullaşmıştır. Düşünün, Türkiye'de asgari ücret artık 280 dolar civarıdır. Peki Tayyip Erdoğan'ın klasik yaklaşımı ile 4 kişilik bir aile her öğün bir simit yiyip bir bardak çay içse bile bu para yetiyor mu? Yetmiyor. Hiper enflasyon günleri. Açlık sınırının 1900 lira olarak açıklandı. Türkiye'de asgari ücret 1600 küsur lira değil mi? Tüketici enflasyonu TÜİK rakamlarına göre bile %24,5'tür. Üretici enflasyonu ise %45'lerde. Üretici enflasyonunun yüksek olması tüketici enflasyonunun daha da yükseleceğinin somut belgesidir. Bunun bir başka adı ise Türkiye'nin hiper enflasyon sürecine girmesidir. Öyle, zira üreten fiyat artışını malına yansıtması kendisi batacak. Öyle ise hala nasıl kriz yok diyebiliyorlar. Bu arada şunu sormadan geçemeyeceğim. Ey iktidar, doları Trump patlattı anladık. Peki enflasyonu o mu yükseltti? TÜİK ve enflasyon deyince maalesef yakın geçmişte şu hadiseye tanıklık ettik. Eylül enflasyonu aylık %6 küsur gelince iktidar harekete geçti. Hareketten kastım acil tedbir paketini ilan etmek değil, verilerden hareketle o oranı belirleyip açıklayan birimin başındaki ismi görevden aldı. Bu adam görevden niye alındı? Adı Enver Taş'tı, TÜİK Başkan Yardımcısı. Bu isim artık görevde değil. Onun yerine damat Berat Albayrak'ın elemanı Yinal Yağan oraya atandı. Soruyorum, bu atama sonrasında enflasyon düşer mi? Yoksa iktidarın enflasyonu durdurmak için bulduğu yöntem bu mudur? Hayır, iktidarın bu kadar çılgınlık yapacağını ihtimal vermek istemem. Rakamlarla oynamaz, zira ileride sonuçlarının çok daha kötü olacağını kestirir. Ancak yapılan bu atamanın içeride ve dışarıda kuşku yaratacağı kesindir. Peki Türkiye'nin istatistik ve rakamlarla oynadığı kuşkusu yayılır ise bu ülkeye dışarıdan para gelir mi? Aslında açıklanan enflasyon zaten kuşkularla dolu. Fiyatlar ortada. Gerçek tüketim mallarında enflasyon artık %40'larda ve hatta üstünde. Enflasyon sepetine konan ama hiç kimsenin satın almadığı kalemler ile oran düşük tutulmaya çalışılıyor. İşsizler ordusu. Böyleyken şimdi o birime Berat Albayrak'ın bir yakınının atanması hiçbir şey yapılmasa bile şayialara sebep olacaktır. TÜİK bağlamında tartışılan bir başka konu başlığı işsizlik oranlarıdır. İşsizliği %11 olarak açıkladılar. Bu oran doğru olamaz. Ekonomideki sivil toplum örgütlerine göre gerçek işsizlik %20'lerin üstünde. Genç işsiz oranı ise %29. Türkiye'de iş kurumuna gidip iş arıyorum demeyen hiç kimse işsiz sayılmıyor. Oysa bu ülkede işsizlerin abartısız 2/3'ü o kuruma gidip bana iş bulun demiyor. TÜİK'in açıkladığı bu oranlara Mahfi Eğilmez, Faik Öztrak ile Cihan Paçacı gibi eski ekonomi bürokratları da veriler ışığında itiraz ediyor. Kriz ile beraber işsizlik bütün bu gizlemelere karşın artacaktır. Mesela stop eden inşaat sektöründen ilave olarak 2 milyon işsiz bu tabloya eklenecektir. İnşaat stop edince onun yan sektörleri daralacağından aynı şekilde o kesimden de ilave işsizler katılacaktır. Ekonomide güven yerlerde. Yatırımlar durdurulduğuna göre, fabrikalar iflas edip yakılmaya başladığına göre, her gün onlarca şirket konkordato ilan ettiğine göre, yine her gün şirketlerin kapanıp yenileri açılmadığına göre, üzgünüm ama seneye bugün ülkede 2 kişiden biri işsiz kalacak demektir. TÜİK bunun ne kadarını gizler, ne kadarını duyurur bilmem ama her şey ortada. Bir diğer başlık ekonomide güven endeksidir. Güven hadisesi ekonominin barometresidir. Ekonominiz hasta mı değil mi? Onunla ortaya çıkar. Yatırım yapılabilir mi, yapılamaz mı? O yol gösterir. Bu arada ekonominin esası olan güven endeksi yerlerde. Ne içeridekiler ne dışarıdakiler ekonomimize güvenmiyor. Bir ülke ekonomisi için en tehlikeli hal budur. Faizler zirvede. Öyle, zira güvensizlik tablosunda yabancı sermaye gelmez. Yerli sermaye önünü göremediği ve güven duymadığı için riske girip yatırım yapmaz. Ne içeriden ne dışarıdan ekonomik faaliyet olarak yaprak kımıldamaz. Piyasalar kilitlenir ve ekonomi istop eder. İşte durgunluk, yani resesyon dediğimiz hadise budur. Ve maalesef Türkiye şimdi bu girdaptadır. Ayrıca yukarıda altını çizdik. Mevduat faizi %30, kredi faizleri %40'ların üstündedir. Böyle bir kredi maliyeti ile hiç kimse yatırım yapmaz. Keza %24'ü geçen enflasyon ikliminde hiçbir iş adamı yatırım planlaması yapamaz. Bunun içindir ki kriz daha yeni başlıyor diyoruz. Birkaç ay sonraya göstergeler çok daha kötü olacak. Zira veriler ortada. Borçlarını öteleyenlerin batması güçlü ihtimal. Bugünkü ortamda zora düşen bir firma önümüzdeki dönemde borcunu nasıl ödeyecek? Her şey bugüne kıyasla daha kötü olacağına göre bu mümkün müdür? Ve böyle bir tabloda utanmadan, sıkılmadan hala kriz yok falan diyorlar. Kriz yok ise nedir bu oranlar? Bir seferde 625 baz puan faiz artışı kriz olmayan yerde olur mu? Bir aylık enflasyon %6,5. Sadece Eylül 2018 ayındaki enflasyon %6,5 ise nedir bunun adı? Ayrıca Tayyip Erdoğan'a göre faiz eşittir yıkım ve ihanet değil miydi? Öyleyse nedir bu büyük faiz artışı? Kim yaptı bu faiz artışını? Bu kez onu Trump değil de Beşar Esad mı yükseltti yoksa? Madem enflasyonu faiz yaratıyor ki sürekli öyle diyorsun, indir o zaman faizi, güç sende, yaz bir kanun hükmünde kararname, de ki faizler sıfırdır. Elinden tutan mı var? Bunu yapamıyorsan o zaman sus ve sebep olduğunu mertçe sahiplen. Hem yıkıyorsun hem ben yapmadım, o yaptı diyorsun. Bu mudur erdemli politika? Yaptıkları şudur: faizi ben değil, Merkez Bankası arttırdı. İnsaf, izan. Yahu o Merkez Bankası başkanı, acaba mecazi anlamda söylüyorum, sana sormadan nefes alabilir mi? Merkez Bankası'na suçu atmak. O Merkez Bankası başkanı değil midir? AKP Genel Merkezi'ne gelip huzurunuza çıkan, ki bu tarihimizde ilk defa olmuştur. Bunu yapan biri size, yani iktidara sormadan 625 baz puan faiz arttıracak. Bu mümkün müdür? Güldürmeyin ya da insanı aptal yerine koymayın. Aslında Merkez Bankası Başkanı'nın faiz olayında siyasi iktidara danışması olması gerekendir. Zira sorumlu olan ve ekonomi politikasını tepeden yürüten odur. Realite ve yaşananlar böyleyken sorumluluğu ona buna atmak istiyorlar. Bu şekilde, yani suçu Merkez Bankası'na atarak eğitimsiz AKP seçmenini manipüle edecekler. İlaveten dış kamuoyuna bakın bizim Merkez Bankamız bağımsız diyecekler. Yok, bunu bizim içerideki saflar yer de dışarıdakiler yemez. Saklasak da gizlesek de mızrak çuvala sığmıyor. Türkiye büyük bir iktisadi buhranın göbeğindedir. Üstelik bu çöküş 2001 krizinden çok derin ve kurtulmak hayli zaman alacak. Öyle, çünkü 2001'de olan finans problemiydi. Bugün yaşadığımız ise topyekün kırılmadır. Reel sektör neredeyse tamamen göçmek üzeredir. Her gün fabrikalar yanıyor. Niye mi? Fabrikaların yakıldığı ülke. Ya patron sigortadan para almak için yakıyor, ya maaş alamayan çalışan ateşe veriyor, ya da fabrikadan alacağını tahsil edemeyenler yapıyor bunu. Zira neredeyse gün aşırı fabrika yangınlarını Türkiye hiçbir zaman yaşamadı. Diyorlar ya, nereden nereye? Fabrikaların açıldığı Türkiye'den, fabrikaların gavura satıldığı ve yakıldığı Türkiye'ye geldik. Yangınlara ilaveten sanayi kapasitesi her gün daralıyor. Türkiye'nin en temel sanayi kurumları üretime ara veriyor. Binlerce şirket konkordato ilan etti, on binlercesi kuyrukta. Yüz binlerce esnaf kepenk indirdi, krediler bankalara geri dönmüyor. Ülker ve Doğuş gibi Türkiye'nin en büyük holdingleri bile bankalarla masaya oturup kredilerini yapılandırdılar. Bir ülke düşünün, On küsur sene döviz yerinde sayıyor. On küsur sene sonra ise füze misali üçe beşe katlanıyor. Böyle bir ülkede istikrar olur mu? Kim bu ülkede yatırım yapar? Hangi sermaye sahibi bu ülkede yatırım yapar? Türkiye'ye artık bırakın yatırımcı, maceracı, sıcak para bile gelmiyor. Fonlar ve bankerler kestiremiyor. Dolar yarın kaç lira olacak öngöremiyor. Merkez Bankamızın 8 yıl önceki projeksiyonu şuydu. Dolar 2018'de 2.6 olacak. Keza Tayyip Erdoğan'ın dolarlarınızı bozdurun kampanyalarını göz önüne getirin. Erdoğan'ın çağrısına uyanlar kaybetti. Merkez Bankamıza ve iktidara inanıp bu kur hesabı ile dışarıdan borçlanıp yatırım yapanların durumu ortada. Dolar şimdi 5,5 TL ki bunun anlamı o yatırımcının iflasıdır. Söyleyin nasıl açıklayacaksınız bu durumu? Görüntü ülkede var olan 3 şirketten birinin batma riskiyle karşı karşıya olmasıdır. Böyle bir şey olursa bunun adı ilave işsizler ordusu demek değil mi? Keza topyekun büyük bir finans krizine kapı aralanması olmayacak mı? Bankalardan ihtiyaç, araç ve konut kredisi alan çalışan kesim işini kaybederse haliyle borcunu ödemeyecek. Bu durumda bankalar zora girecek. Bankalar etkilenecek. Şu gün için problem yok denilen bankaların orta vadede gelişmelerden etkileneceği ortak kanaat. Sadece bu değil, KGF yani kredi garanti fonu aracılığı ile KOBİ'lere kullandırılan büyük miktardaki krediler ile kredi kartı borçları bankaların tepesinde sallanan Demokles'in diğer kılıçlarıdır. Öyle olduğu içindir ki uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları bankalarımızın notunu sürekli düşürüyor. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ABD gezisinde bankalarımızı batırmayacağız, destek olacağız diyerek böyle bir batma ihtimalini açıktan seslendirmesi, altı çizilmesi gereken bir diğer ayrıntı. Krizin maazallah finans sektörümüzü vurması halinde sonuç iflas olacaktır ki böyle bir ihtimal maalesef vardır. İflas halinde ise Türkiye'yi bir ve bütün tutmak çok zor olacaktır ve emperyallerin nihai hedefinin bu olduğu kanaatindeyiz. Türkiye risk primi şampiyonu. Bakın bugünkü Türkiye'yi resmeden bir başka fotoğraf. CDS'ler malum ülkelerin kredi risk primlerini gösterir. Almanya'nın riski 10, İngiltere'nin 28, Rusya'nın 215'tir. Türkiye'nin CDS'leri bir ara 540'a dayanmıştı ki bugün hala 400'ün üstündedir. Oysa batık olan Yunanistan'da bile bu oran 317'dir. Evet Türkiye dış risk olarak iflas etmiş Yunanistan'dan kötüdür. Böyle bir ülkede kriz yok demenin nedir okuması? İktidarın yaptığı şudur, doların artışını Trump'a, zamları market ile manavlara yükleyerek kendini aklamak. Oysa ihracat ile ithalat rakamları ortada. %50'lik devalüasyona rağmen hala dış ticaret açığı ve cari açık var. Asıl sorun ihracatımızın %69'unun ithalata endeksli olması. İthalat yapamazsanız üretemiyor ve ihracat yapamıyorsunuz. Teknolojiye dayalı ihracatımız yok gibi. Merkez Bankası'nda kullanılabilir döviz miktarı net olarak sadece 18 milyar dolar. Narh ekonomisi. Açıklanan 100 milyar dolar gibi rakamlar palavra. Zira o miktar bankaların döviz karşılığı orada tuttuğu rehin paradır. Bu arada bütçe açıkları bir başka bela ve her geçen gün katlanıyor. Ekonomimizde bir tane olsun olumlu gösterge yok. Kriz buhrana dönüştü. İktidar hala toplumu manipüle etmenin derdinde. Çocukça şeyler yapıyorlar. Neymiş efendim firmalar %10 iskonto yaparsa enflasyon düşermiş. Binlerce, on binlerce maldan 20 üründe %10 iskonto ile enflasyon mu geriler? 75 yıl önceki gibi narh ekonomisi uyguluyorlar. Mallara emrivaki fiyatlar koyuyorlar. Zabıtaları koşturuyorlar. İyi de bu yapılan komik değil mi? Serbest piyasa ekonomisinden narh olur mu? Yoksa amaçları gerçekten TÜİK'te rakamlarla oynamak mıdır? Atanan yeni ismin misyonu böyle bir şey olabilir mi? Hayır buna asla inanmak istemediğimi yine belirtmek istiyorum. Zira ülke olarak rakamlara güvensizlik yaratırsanız Türkiye'nin dışarıdaki itibarını sıfırlar ve tek kuruş borç bulamazsınız. Narh ekonomisi ile zabıta hadisesi bana geçmişten şu ifadeyi hatırlattı. Tayyip Erdoğan bir gün TOB'da şunu söylemişti. Yüz binlerce TOB üyesi var. Herkes bir işçi alsın işsizlik sorununa çözüm gelsin. Abartıyor değilim. Bugün enflasyonu indirme adına yapılanların bu ifadeden farkı yok. Ne diyor bu adam? Ve heyhat, Türkiye'yi bugün işte böyle kadrolar yönetiyor. Ayrıca bir cumhurbaşkanı düşünün. Kısa zaman önce, yani Ekim 2018'de sarayda yaptığı bir konuşmasının başında şunu söylüyor: İş adamlarımız bu krizi fırsata çevirmeli. Cumhurbaşkanı aynı konuşmasının devamında şunu da söylüyor: Kriz var diyorlar. Ne krizi ya? Nerede kriz? Şaka yapmıyorum. Aynı konuşmada söylendi bunlar. Bu manzara sözün bittiği yer değil midir? Söyleyin, bu normal midir? Nasıl okunmalı? Bunu söyleyen biri krize çözüm bulabilir mi? Bütün bunlara ilaveten birkaç yıldır ülkeden büyük bir kaçış var. Kaçan sadece yetişmiş insanlarımız değil, aynı zamanda sermayemizdir. Kısa adı TEPAV olan Türkiye Ekonomik Araştırmalar Vakfı'na göre sadece son bir yılda ülkeyi terk eden insan sayısı 253 bindir. Ki bunların yaş ortalaması 25-36 arasıdır. Kaçan para ise 100 milyar doların üstüdür.
4. ayrımın sonu. Sayfa 64.